Ayrım 33, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 324. Karanlık çöktükten kısa bir süre sonra aceleyle hizmet parkından çıkan Pino, kendini tek bir günde üç hayat yaşamış gibi hissediyordu. Apartmanın lobisine girdiğinde Anna'yı orada dikilmiş nöbetçi askerlerle şakalaşırken buldu. ''İşte geldin'' dedi Anna, şarabının ilk kadehini içmiş gibi bir hali vardı. Nöbetçilerden biri bir şey söyleyince öteki gülmeye başladı. ''Ne kadar şanslı olduğunu bilip bilmediğini merak etmiş'' dedi Anna. Pino SS askerine bakarak gülümsedi. ''Biliyorum, söyle ona. Seninleyken kendimi dünyadaki en şanslı adammışım gibi hissettiğimi de söyle.'' Anna ''Çok tatlısın'' dedikten sonra Pino'nun söylediklerini Almanca'ya tercüme etti. Nöbetçilerden biri tek kaşını şüpheci bir tavırla kaldırdı ama diğeri onaylarcasına başını salladı. Belki de onu dünyadaki en şanslı adammış gibi hissettiren kadını hatırlamıştı. Askerler Pino'nun kimliğini istemediler. Pino Anna ile birlikte kısa süre sonra kafes asansöre binmişti bir de. Beşinci katı geçtiklerinde Anna'ya sarılıp onu tutkulu bir şekilde öptü. Evin bulunduğu kata vardıklarında birbirlerinden ayrıldılar. ''Beni özledin mi?'' diye sordu Anna. ''Saçma bir şekilde'' dedi Pino ve asansörden çıkarlarken Anna'nın elini tuttu. ''Sorun ne?'' diye sordu Anna, Pino anahtarı kilide soktuğu sırada. ''Sorun yok'' dedi Pino. ''Sadece bu savaşı yeniden seninle unutmam gerek.'' Anna elini nazikçe Pino'nun yanağına koydu. ''Bu kulağa harika bir fantezi gibi geliyor.'' İçeri girip kapıyı kapadılar ve neredeyse 30 saat boyunca dışarı çıkmadılar. Pino pazartesi sabahı Dolly'nin önüne 10 dakika erken gitti. Bir süre oturup Anna ile geçirdiği o zamanın durduğu, savaş yerine zevkin ve Prens Kalaf'ın aryasındaki gibi muzaffer ve neşeli bir aşkın baş döndürücü mutluluğunun yaşandığı saatlerin anısının tadını çıkardı. Fiat'ın arka kapısı açıldı, üstünde uzun gri ipek iş paltosuyla General Layers valizini arabaya koyduktan sonra kendi de bindi. ''Monza'' dedi Layers, ''tren istasyonuna.'' Pino Fiat'ı vitese taktığında kar atıştırmaya başlamıştı. Layers'in yeniden çalıntı altınların peşine düşüp onları İsviçre'ye götürecek olması onu öfkelendirmişti. Pino günün gözlerinin önünde uzayıp gittiğini görebiliyordu. Bütün gününü Lugano'nun üst kısmındaki sınırda park halinde general gizli saklı işler çevirirken saatlerce donarak geçirecekti. Ne var ki Layers gardan döndüğünde Pino'ya İsviçre sınırına değil Milano'daki gara gitmesini söyledi. Gara vardıklarında neredeyse öğlen olmuştu. Layers Pino'nun taşımasına izin vermediği ağır valizini peron 21'in acı soğuğunda bekleyen kırmızısı solmuş yük vagonlarından oluşan külüstür trene doğru ilerlerken bir bu eline bir diğer eline geçirip durarak taşıdı. Pino treni bir daha görmemek için dua etmişti. Ama işte oradaydı. Tanrı'ya vagonlardaki suntaların arasından sallanan küçük parmaklar görmemek için yalvararak trene doğru korku içinde yürüdü. Ama her yaştan onlarca çıplak parmağı daha 30 metreden görmüştü bile. Vagonların içindeki sesler yardım çığlıkları atarken parmaklar da merhamet dileniyordu. Vagondaki suntaların arasından çoğu insanın üstündeki giysilerin Eylül ayında aynı vagonlarda gördüğü insanların giysilerinden daha kalın olmadığını fark etti. "Donuyoruz!" diye bağırdı bir ses. "Lütfen!" "Kızım!" diye seslendi bir başka ses. "Ateşler içinde yanıyor, lütfen!" General Layers bu yakarışları duyduysa da duymazdan gelerek 10 Waffen SS üyesiyle birlikte trenin kalkmasını bekleyen Albay Rauf'a doğru yürüdü. Pino beresini aşağı indirdi ve generali geriden takip ederek yürümeye devam etti. Rauf'a en yakın duran iki SS askerinin elinde saldırıya hazır kısa zincirlerle bağlı Alman kurtları vardı. Onlardan etkilenmemiş gibi görünen Layers sakince Rauf'a bir şeyler söyledi. Gestapo albayı kısa bir süre sonra nöbetçi askerlere onu yalnız bırakmalarını emretti. Pino demir bir direğin gölgesi altında durmuş, generalle Rauf'un Layers valizini işaret edene kadar devam eden hararetli tartışmasını izliyordu. Rauf sorgulayan gözlerle önce generale, sonra valize ve sonra yeniden Layers'a baktıktan sonra bir şeyler söyledi. Layers başını onaylarcasına sallayarak karşılık verdi. Gestapo albayı SS nöbetçilerine bağırarak emir verince iki asker arkadaki yük vagonuna girip kapıları açtı. Kadınlardan, erkeklerden ve çocuklardan oluşan 80 kişi 20 ineklik bir alana tıkılmıştı. Korku içinde titriyorlardı. "Von Arbeiter," dedi General Layers. Pino Rauf ile göz göze gelmeden Layers'a doğru yürüdü. "Oui, mon general." "Birinin kızım hasta dediğini duydum." "Oui, mon general," dedi Pino. "Ben de duydum." "Anneye hasta kızı bana göstermesini söyle." Pino'nun kafası karışsada açık vagondaki insanlara doğru döndü ve generalin söylediklerini tercüme etti. Hemen sonra bir kadın kucağında 9 yaşlarında solgun ve ter içinde bir kızla kalabalığın içinden sıyrıldı. "Ona kızını kurtaracağımı söyle," dedi General Layers. Pino bir an duraksadıktan sonra söyleneni yaptı. Kadın hıçkırıklara boğuldu. "Teşekkürler, teşekkürler." "Kıza tıbbi yardım bulacağımı ve bir daha peron 21'e gelmemesini sağlayacağımı söyle," dedi general. "Ama kız tek gelsin." "Ne?" dedi Pino. "Söyle ona," dedi Layers. "Tartışmaya kapalı. Kızı ya kurtulacak ya da kurtulmayacak. Ben de daha makbul birini bulacağım." Pino ne düşüneceğini bilemez halde kadına duyduklarını tercüme etti. Kadın yutkunlama tek kelime edemedi. Etrafında toplanan kadınlar "kurtar onu," dediler, "kurtar." En sonunda hasta kızın annesi onaylarcasına başını salladı. "Layers, kızı arabama götürüp orada bekleyin," dedi SS askerlerine. Nazilerin tereddüt ettiğini gören Albay Rauf itaat etmeleri için askerlere bağırdı. Zayıf ve ateşler içindeki kız annesinin kollarından alındığında deli gibi ağlamaya başladı. Layers vagondaki diğer insanların dışarı çıkarılmasını emrederken kızın bağırışları ve çığlıkları bütün istasyondan duyuluyordu. İnsanların önünde yürüyüp her birini süzerken 20'li yaşlarına yaklaşan bir kızın önünde durdu. "Ona güvenli bir yere götürülmek isteyip istemediğini sor," dedi Layers. Pino generalin söylediğini tercüme edince kız da hiç tereddüt etmeden başını evet anlamında salladı. General Layers iki Waffen SS askerine kızı arabasına götürmelerini emretti. General insanları inceleyerek ilerlemeye devam etti. Pino Layers'in özel şoförlüğünü yaptığı ilk gün generalin Como'daki stadyumda köleleri nasıl sınıflandırdığını unutamıyordu. Birkaç dakika içinde General Layers 10'lu yaşlarında iki erkek çocuk daha seçmişti. Çocuklardan biri gelmeyi reddetse de babası ve annesi onu gitmeye zorladı. "Götürün onu," dedi adam sert bir dille, "güvende olacaksa sizindir."
"Hayır baba," dedi çocuk, "istemiyorum."
"Umurumda değil," dedi annesi. Bir yandan oğluna sarılıp bir yandan ağlarken, "git, bizi merak etme." SS askerleri çocukları alıp götürürken Layers de diğerlerine yük vagonlarına dönmelerini emreden Rauf'a bakarak başını salladı. Pino insanların özellikle de seçilen son çocuğun annesiyle babasının trene binmelerini izlerken dayanılmaz bir dehşet içindeydi. Anneyle baba vagona binmeden önce kayıp sevgilerini ve neşelerini son kez görmek istercesine sürekli arkalarına bakıyorlardı. "Doğru olanı yaptınız," diye düşündü Pino. "Çok azin ama doğru olanı yaptınız." Pino insanlar yük vagonuna bindikten sonra kapının kapanıp sürgülenmesini izleyemedi. "Gidelim," dedi Layers. Yürüyüp Albay Rauf'un yanından geçtiler. Generalin valizi Gestapo şefinin ayaklarının dibindeydi. Fiat'a vardıklarında trenden indirilen 4 kişi arabanın içinde titreyerek bekleşiyordu. 3 tanesi arka, biri ön koltuktaydı. Onlara 2 SS askeri göz kulak oluyordu. Layers 2 askeri de gönderirken bundan pek hoşnut olmuş gözükmüyorlardı. General arka kapıyı açıp gülümseyerek içeri baktı. "For Arbeiter, onlara organizasyon toptan olduğumu ve adımın tüm General Hans Layers olduğunu söyle. Lütfen onlara bunu tekrarlamalarını söyle."
"Tekrar mı etsinler Mon General?"
"Evet," diye bağırdı Layers öfke içinde. "Adımı, rütbemi, organizasyon todu." Pino kendine söyleneni yaptı. Çocuklar, hatta hasta küçük kız bile generalin adını, rütbesini ve organizasyon todu tekrarladı. "Mükemmel," dedi general. "Şimdi onları peron 21'den kimin kurtardığını sor." Pino bu durumu yadırgasa da söyleneni yaptı ve dört çocuk görev bilinciyle generalin adını tekrarladı.
Uzun ve güzel bir hayatınız olsun. Bugün hamursuz bayramıymış gibi Tanrı'ya şükredin dedi Layers ve arabanın kapısını kapadı.
General Pino'ya bakarken nefesi buz gibi havada bulut gibi yayıldı.
Onları kançılar yaya, Kardinal Schuster'e götür, Vorarbeiter. Onları saklasın ya da İsviçre'ye götürsün. Daha fazlasını getiremediğim için üzgün olduğumu söyle.
Uy bon general dedi Pino.
Beni saat 6'da telefon santralinden al dedi.
Arkasına dönüp yeniden tren istasyonuna yürüdü.
Yapacak çok işimiz var.
Pino Layers'ın arkasından baktıktan sonra arabaya döndü ve az önce olup bitenleri anlamlandırmaya çalıştı. Neden böyle? Nasıl? O sırada bunların hiçbirinin bir önemi olmadığına karar verdi. Önemli olan tek şey bu dörtlüyü Kançılarya'ya götürmekti. Arabaya binip kontağı çevirdi. Hasta olan Sara ağlıyor annesine gitmek için inliyordu.
Nereye gidiyoruz dedi daha büyük olan kız.
Milano'daki en güvenli yere dedi Pino.
Fiat'ı Kançılarya'nın bahçesine park ettikten sonra onlara arabada beklemelerini söyledi. Sonra kardinalin evine çıkan karlı merdivenleri aşıp kapıyı çaldı. Tanımadığı bir rahip kapıyı açtı. Pino onlara kim olduğunu, kim için çalıştığını ve arabada kimlerin olduğunu söyledi.
Neden yük vagonlarına bindirilmişlerdi diye sordu rahip.
Sormadım ama galiba Museviler.
Neden o Nazi generali Kardinal Schuster'ın Musevilerle başını belaya sokacağını düşünmüş?
Pino taş kalpli rahibe bakıp küplere bindi. Ufak tefek adamın başında dimdik yükseldi.
Layers'in neden böyle düşündüğünü bilmiyorum dedi. Ama Kardinal Schuster'ın 1,5 senedir Musevilere İsviçre'ye kaçmaları için yardım ettiğini biliyorum. Çünkü ben de ona yardım ettim. Şimdi ne istediğini kardinale sormamız daha iyi olmaz mı?
Tüm bunları öyle tehditkar bir ses tonuyla söylemişti ki rahip ezilip büzülüverdi.
Söz veremem, kardinal kütüphanesinde çalışıyor ama gidip...
Hayır, ben gideceğim dedi Pino, yolu biliyorum.
Bir hışımla rahibin yanından geçip koridoru aşarak kütüphanenin kapısını çaldı.
Rahatsız edemek istemediğimi söylemiştim. Rahip Bonanno diye seslendi Schuster içeriden.
Pino beresini çıkarıp kapıyı açtı ve başını eğerek içeri girdi.
Özür dilerim Lord Kardinal ama durum acil.
Kardinal Schuster meraklı gözlerle Pino'ya baktı.
Seni tanıyorum.
Pino Lella Lord Kardinal, General Layers'in şoförüyüm. 4 Musevi'yi peron 21'de trenden indirdi. Onları size getirmemi ve trenden daha fazlasını indiremediği için üzgün olduğunu iletmemi istedi.
Kardinal dudaklarını büktü. Öyle mi? Buradalar, generalin arabasında.
Schuster tek kelime etmedi.
Sayın Kardinal dedi Rahip Bonanno, sizin bizzat böyle bir konuya dahil olamayacağınızı...
Neden olamayacakmışım diye Schuster keskin bir dille ve Pino'ya döndü. İçeri getir onları.
Teşekkürler Lord Kardinal dedi Pino. Kızlardan birinin ateşi var.
Doktor çağırırız. Rahip Bonanno o iş halleder değil mi rahip?
Rahip pek emin görünmüyordu, yerlere kadar eğilerek selam verdi.
Derhal sayın kardinal.
Pino 4 çocuğu da kardinalin kütüphanesine getirip rahip Bonanno'nun onlara battaniye ve sıcak çay getirmesini izledikten sonra benim gitmem gerek Lord Kardinal dedi.
Schuster Pino'yu süzdükten sonra onu kaçakların duyamayacağı bir yere doğru götürdü.
Senin şu general Layers'ı bir türlü anlayamıyorum dedi kardinal.
Ben de öyle. Her gün değişip duruyor. Sürprizlerle dolu.
Evet dedi Schuster düşünceli gözlerle. Gerçekten de sürprizlerle dolu değil mi?
25. Bölüm. Alplerden acımasız rüzgarlarla gelen kutup havası 1945 yılının Ocak ayının sonlarından Şubat başlarına kadar Milano'yu terk etmedi. General Layers un, şeker ve yağ gibi başlıca gıda malzemelerine el konmasını emretmişti. Kalan gıdalardan alabilmek için insanların oluşturduğu uzun kuyruklarda isyanlar çıkıyordu. Bombardımanın neden olduğu sağlıksız koşullarda tifüs ve kolera gibi hastalıklar türemişti.
Şehrin büyük kısımlarında salgın vardı. Pino için Milano lanetlenmiş bir yerdi ve halkın bu kadar kalpsizce cezalandırılması karşısında hayrete düşüyordu. Hava ve Layers'in insafsızlığı Kuzey İtalya'da nefret doğurmuştu. Soğuk hava şartlarına rağmen Pino üstünde gamalı haç varken yanından geçip gittiği her küskün İtalya'nın yüzünde oluşan öfkenin sıcaklığını hissedebiliyordu. Tiksinti belirten tikler, kin dolu seyirmeler, ondan iğrendiklerini gösteren kasılmalar. Pino bütün tepkileri ve dahasının farkındaydı. Onlara bağırmak, gerçekte ne yaptığını söylemek istiyordu ama kararından dönmedi. Utancını bastırdı ve yoluna devam etti. General Layers 4 Musevi'yi kurtardıktan sonra dengesizleşmişti. Günlerce çılgınca hiç uyumadan çalışıyor, sonra umutsuzluğa kapılarak Dolly'nin evinde sarhoş oluyordu. ''Bir bakıyorsun mutlu, bir bakıyorsun yerlerde'' dedi Anna. Şubat başlarında bir öğleden sonra Dolly'nin bir sokak aşağısındaki kafeden çıkarlarken. ''Bir gece savaş bitiyor, ertesi gece devam ediyor.'' Via Dante'yi kar kaplamıştı ve hava buz gibiydi ama güneş öyle parlaktı ki değişiklik olsun diye yürümeye karar verdiler. ''Savaştan sonra ne olur?'' diye sordu Pino. ''Parco Sempione'ye yaklaştıklarında.'' ''Dolly'ye yani.'' Brenner geçidine giden yol açıldıktan sonra Layers onu Innsbruck'a götürecek dedi Anna. Dolly oraya şu anda trenle gitmek istiyor ama Layers bunun güvenli olmadığını söylüyor. Trenler Brenner'da bombalanıyor ama bence Layers Dolly'ye burada ihtiyaç duyuyor. Tıpkı onun da orada bana bir süre ihtiyaç duyacağı gibi.
Pino'nun karnına sancılar girdi. Dolly ile Innsbruck'a mı gideceksin?
Anna Castello Sforzesco'yu çevreleyen tarihi hendeğin göstergesi olan karın içindeki uzun, geniş ve derin çukurun yanında durdu. 15. yüzyıldan kalma taş kale 1943'te bombalanmıştı. Her iki taraftaki orta çağda inşa edilmiş yuvarlak kuleler enkaza dönmüştü. Açılır kapanır köprünün üstünde yükselen kulede oluşan hasar karın içinde siyah ve kabuk tutmuş bir yarayı andırıyordu.
Anna, dedi Pino.
Sadece Dolly yerleşene kadar, dedi. Anna bombalanan kuleyi bir sırrı varmış gibi inceleyerek. Milano'ya dönmek istediğimi biliyor ve sana dönmek istediğimi de.
Güzel o zaman, dedi Pino ve Anna'nın eldivenli elini öptü. En azından 15 metrelik kar, yolu temizlemek haftalar sürer.
Anna kaleyi incelemeyi bırakıp Pino'ya döndü. ''General kar durduktan sonra bir ay belki de daha fazla sürebileceğini söyledi.'' dedi umut dolu bir sesle.
''Umarım daha fazla sürer.'' dedi Pino ve Anna'ya sarılarak onu kanat sesleri ikisini birbirinden ayırana kadar öptü.
Kalenin merkezdeki kulesinde bombaların açtığı deliklerden simsiyah kuzgunlar fırlamıştı. Üç kuzgun gaklayıp ciyaklayarak uzaklara uçarken en büyüğü de yaralı kulenin üstünde aylak aylak daireler çiziyordu.
''Eve dönmeliyim.'' dedi Anna. ''Sen de öyle.''
El ele Via Dante'ye yürüdüler. Dolly'nin eviyle aralarında bir apartman kaldığı sırada Pino, General Layers'in ön kapıdan çıkıp park halindeki fiyata doğru yürüdüğünü gördü. Gitmeliyim dedi Pino ve Anna'ya bir öpücük gönderdikten sonra hızla Layers'in yanına koştu. Fiat'ın kapısını açarken binlerce kez özür dilerim Mon General dedi. General dikleşti. Nerelerdeydin sen?
Yürüyüş yapıyordum dedi Pino hizmetçiyle birlikte. Sizi nereye götüreyim?
Layers Pino'yu azarlayacak gibi baktıktan sonra pencereye döndü ve Anna'nın yaklaştığını gördü.
Uzun bir iç çektikten sonra Kardinal Schuster'e dedi.
20 dakika sonra Pino Fiat'ı kemerin altından geçirip Kançılarya'nın araçla dolup taşan avlusuna soktu. Arabayı park ettikten sonra inip generalin kapısını açtı.
''Sana ihtiyacım olabilir.'' dedi Layers.
''Oui mon general.'' dedi Pino ve Nazi'nin arkasından karlı avluyu yürüyerek Kardinal Schuster'in evine giden dış merdivenleri çıktı. General Layers kapıyı çaldığında karşısında Giovanni Barbareschi'yi buldu. Genç ilahiyatçı yeniden mi kaçmıştı? Layers San Vittore hapishanesindeki katliam töreninden sağ kurtulan taklitçiyi tanımış gibi değildi. Ama Pino onu tanımıştı ve kol bandıyla Nazizm sembolünü taşıdığı için her zamankinden daha da çok utanmıştı.
General Layers Sayın Kardinal'i görmeye geldi.
Barbareski kenara çekildi. Pino bir an tereddüt ettikten sonra ilahiyatçının onu anımsamaya çalışan bakışları altında önünden geçti. Pino Barbareski'nin onu San Vittore hapishanesinin bahçesinden hatırlamaması için dua ediyordu. Ama Layers'ı orada görmüş olmalıydı. Generalin katliamı durdurmaya çalıştığını da görmüş müydü? Kardinal Schuster'in özel kütüphanesine girdiler. Milano kardinali masasının arkasında ayakta duruyordu.
''Gelmeniz çok nazikçe General Layers'' dedi Schuster.
''Signor Dolman'ı tanıyor musunuz?'' Pino odadaki diğer adama şaşkın gözlerle bakmamak için kendini tuttu. İtalya'daki herkes onu tanırdı. Uzun boylu, ince, zarif yapılı, alışılmadık derecede uzun parmaklı, belirgin ve çalışılmış bir gülüşe sahip bu adamın adı Eugene Dolman'dı ve gazetelere sık sık çıkardı. Hitler ne zaman İtalya'ya gelse ya da Mussolini ne zaman Almanya'ya gitse onların tercümanlığını yapardı. Pino söylenenleri Layers için Fransızca'ya çevirirken Dolman onu durdurdu.
''Ben tercüme edebilirim, sana gerek yok.'' dedi Dolman elini savuşturarak.
Pino odadan çıkıp çıkmaması gerektiğini düşünerek başını onaylarcasına salladı ve kapıya doğru yürüdü. Dışarı çıkmadığını bir tek Barbareski fark etmiş gibiydi. Dolman ayağa kalktı, elini uzattı ve Layers ile Almanca konuştu. General gülümsedi, başını eğerek selam verdi ve cevapladı.
Dolman İtalyanca olarak Kardinal Schuster'a tercümeleri benim yapmamı kabul etti dedi. Şoföründen gitmesini isteyeyim mi?
Kardinal Layers ile Barbareski'nin arkasındaki Pino'ya baktı. Kalsın dedi Schuster ve ardından Layers'a baktı. General geri adım atıldığı takdirde Hitler'in bütün dünyayı yakacağını ve Milano'nun kalan son birkaç hazinesini de talan edeceğini duydum.
Dolman söylenenleri tercüme etti. Layers her şeyi dinledikten sonra hızlıca cevap verdi.
Tercüman general de aynı şeyleri duymuş ve kardinale bu görüşü desteklemediğini söylemek istiyor. O bir mühendis, mimari ve sanat aşığı, gereksiz her türlü yıkıma karşı.
Peki ya yeni mareşal Wietinghoff diye sordu kardinal.
Bence yeni mareşal doğru olanı yapmaya ikna edilebilir.
Onu ikna etmek ister misiniz?
''Bunu denemek isterim Sayın Kardinal'' dedi Layers.
''O halde çabalarınızı kutsuyorum'' dedi Kardinal Schuster. ''Beni bilgilendirirsiniz değil mi?''
''Bilgilendireceğim Sayın Kardinal. Sizi aynı zamanda önümüzdeki günlerde halka yapacağınız konuşmalar konusunda uyarmak isterim. Sizin hapse girmeniz, hatta daha kötü şeyler yaşamanız için fırsat kollayan güçlü insanlar var.''
''Buna cesaret edemezler'' dedi Dolman.
''Saf olmayın. Yoksa Auschwitz'i duymadınız mı?''
Bunu duyan kardinalin gardı düşmüş gibiydi.
''Tanrı huzurunda bir zillet.''
''Auschwitz mi?'' diye geçirdi içinden Pino.
''Kırmızı yük vagonlarının gittiği çalışma kampı mı?'' Vagonun kenarından dışarı fırlayan küçük parmakları hatırladı. ''O çocuğa ne olmuştu acaba? Ya diğerlerine? Öldükleri muhakkaktı ama bir zillet.''
''Görüşmek üzere Sayın Kardinal'' dedi Layers, topuklarını birbirine vurarak arkasına döndü.
''General'' diye seslendi kardinal.
''Sayın Kardinal, şoförünüze iyi bakın'' dedi Schuster.
Layers Pino'ya sert bir bakış attı ama sonra bir şey hatırlamış olacak ki yumuşayarak
''Başka ne yapabilirim ki?'' dedi. ''Bana ölen yeğenimi hatırlatıyor.''
33. Ayrımın sonu. Sayfa 335.